Eski Antlaşma'dan, Tanrı Sözü'nden, Samuel kitabının yorumuna başlıyorum. Samuel'in iki kitabı yani 1. ve 2. Samuel kitapları Yahudi kanonunda bir tek kitap olarak sınıflandırılmıştır ve böyle kabul edilmelidir. Latin Vulgata çevirisinde bu iki kitap kralların dört kitabının ilk ikisidir. Başlığımız Samuel isminin bu ilk iki tarihsel kitapla özdeşleştirir. Bunun nedeni bu kitapların yazarının Samuel olduğu değil ama bizler bu kitapların büyük bir kısmını Samuel'in yazdığına inanıyoruz. Ancak bu onun öyküsü kitapta önce yer aldığı ve hem Saul ve hem de Davut üzerinde mesheden yağı döken kişi olarak kitapta önemli bir yeri olduğu içindir. Bu yüzden Samuel, ölümünü kaydeden 25. bölüme kadar 1. Samuel kitabının yazarı kabul edilmektedir. Belli ki bu kitapları Natan ve Gad adındaki kişiler tamamlamışlardı. Bunu 1. Samuel 10. bölüm 25 ve 1. Tarihler 29-29'dan öğreniyoruz. Samuel kitapları birçok bildik özellik içerir. İsrail krallığının yükselişini okuyoruz burada. Ayrıca Hanne ve oğlu küçük Samuel'in öyküsü de vardır. Bu kitaplarda Davut peygamber ve Goliat'ın öyküsü, Davut ve Yonatan'ın sıra dışı ve duygulu dostluğu arkadaşlığı yer alır. Kral Saul'un Endor cadısını ziyaretinin anlatımı ve Tanrı sözünün en harika bölümlerinden biri olan 2. Samuel 7. bölüm bizlere Tanrı'nın Davut peygamberle yaptığı antlaşmayı aktarır. Son olarak da Davut'un Batşeba ile olan büyük günahı ve oğlu Avşalom'un isyanını görüyoruz. Hakimler kitabında Tanrı'nın bir çocuğunun ciddi hataları ve kusurları olan sıradan insanları kullandığını görüyoruz. Bu kişilerin öyküleri günümüzde sıradan insanlar olan bizlere büyük bir cesaret kaynağı olmaktadır. Ancak 1 ve 2. Samuel kitaplarında Hanna, Eli, Samuel, Saul, Yonatan ve Davut gibi gerçekten sıra dışı olan bazı insanlarla da tanışıyoruz. Bu kitapları incelerken, bunu etüt ederken, araştırırken bu kişilerin hepsiyle tanışacağız. Peki bu kitapların yani 1 ve 2. Samuel kitaplarının konusu nedir? Bu kitapların temaları sayılabilecek 3 konu vardır. Bunların ilki duadır. 1. Samuel duayla açılır ve 2. Samuel kitabı duayla son bulur. Ve ikisi arasında da epey fazla dua vardır. İkinci konu krallığın yükselişidir. Bu kitaplarda İsrail hükümetinin bir teokrasiden bir krallığa dönüşümünün kaydını görüyoruz. Tanrı'nın Davut'la antlaşması bizlere 2. Samuel 7. bölümde vermiştir. Krallık hakkında birazdan yorumlarda bulunacağız. Üçüncü konu ise peygamberlik konumunun ortaya çıkışıdır. İsrail bir teokrasi iken Tanrı kahinlik aracılığıyla işliyordu. Ancak kahinler başarısızlığa uğradıkları ve bir kral meshedildiğinde Tanrı kahinleri bir kenara ayırdı ve kendi mesajcıları olarak peygamberleri ortaya çıkarttı. İsrail ulusu için bu durumun bir ilerleme yerine bir gerilemeye neden olduğunu da göreceğiz. Krallığın oluşması da çok önemlidir. 1 ve 2. Samuel, eski ve yeni antlaşmalar boyunca çok önemli bir konu olarak sürüp giden bu krallığın oluşumunu kaydeder. Yeni antlaşmanın ilk mesajı vaftizci Yahya'nın günahtan dönün çünkü göklerin hükümranlığı yaklaştı mesajıydı. Vaftizci Yahya'nın sözünü ettiği hükümranlık ya da krallık eski antlaşmadaki krallık Samuel kitaplarında başlayan krallıktı. Bu krallığın çok tarihsel bir temeli, yeryüzünden kaynaklanan bir başlangıcı ve coğrafi sınırları olduğunu görüyoruz. Bu krallığın bir kralı vardır ve uyruğu gerçek insanlardır. Bu dönemde Tanrı'nın seçmiş olduğu hükümet şekli bir krallık ve bir kraldır. Ama Tanrı'ya bağlı, doğruluk ve sevgi ilkelerinde yürüyen bir kral. Buna karşın günümüzdeki hükümet şeklini değiştirmek sorunlarımızı çözmez. Kötü olan biçim değil, biçimle bağlantılı olan insanlardır. Ama Tanrı'nın ideali bir krallıktır ve Tanrı bir gün yeryüzünde kendi kralını, göksel kral olan Mesih'ini tahta oturtmayı tasarlamaktadır. Barış prensi, barış kralı İsa Mesih yeryüzünü yönettiğinde bu yönetim günümüzdeki insanların yönetiminden çok farklı olacaktır. Fakirler için bir program, ekoloji programı ya da ahlaksal reformlar için bir gereksinim kalmayacaktır. Bunun yerine suların denizleri kapladığı gibi doğruluk ve barış da yeryüzünü kaplayacaktır. Bu kitaplarda gelmekte olan milenyum krallığı yani Mesih'in yeryüzünde kuracağı bin yıllık barış dönemi birkaç bakımdan önceden görülmektedir ve İsrail krallığının kurulmasında dünyamızın ihtiyacı olan üç şeyi gözlemliyoruz. 1. Gücü olan ve bu gücü doğrulukla kullanan bir kral. 2. Tanrı'ya tam bir bağımlılık içerisinde yönetecek bir kral. Ve üçüncü olarak Tanrı'ya tam bir itaat içerisinde yönetecek bir kral. Gelecek olan kralların kralı Rab İsa Mesih, günümüzde dünyanın çok büyük ihtiyaç duyduğu kişidir. Mesih ise bu dünyaya gerçek barışı, esenliği, huzuru getirecektir. Samuel kitabının ana bölümlerine geldiğimizde, ana hatlarına geldiğimizde, 1. Samuel Tanrı'nın peygamberidir. 1-8 bölümlerde bunu görüyoruz. Samuel'in doğuşu bu bölümlerde yer alır. Hanna'nın duası ve yanıtlanması, Hanna'nın peygambersel duası, küçük Samuel tapınağa veriliyor ve Samuel'in çağrılışı vardır 3. bölümde. Son hakim ve ilk peygamber 4-8 bölümlerde yani peygamberlik konumu bizlere belirtiliyor. Antlaşma sandığının Filistinliler tarafından ele geçirilmesi, Samuel'e gelen Tanrı sözünün gerçekleşmesi ve Eli'nin ölümü, oğullarının savaşta öldürülmeleri 4. bölümde yer almaktadır. 5 ve 6. bölümlerde Tanrı antlaşma sandığından ötürü Filistinlileri yargılıyor. Antlaşma sandığı Bet Şemeş'e geri yollanıyor. 7. bölümde Samuel uyanışı yönetiyor. Putları kaldırın ve Yahve Tanrı'ya dönün diyor. İsrail Tanrı'yı reddediyor ve bir kral talep ediyor. Samuel ise ulusu uyarıyor ama bir kral vaat ediyor 8. bölümde. Saul kabul ediliyor 9-10 bölümlerde. Saul kral olarak seçiliyor. Saul kral olarak meshediliyor ve Saul hüküm sürüyor. Saul Amonlular üzerindeki zaferi, Yetti'nin Samuel'den Saul'a geçişi 11 ve 12. bölümlerde yer almaktadır. Saul reddediliyor 13-15 bölümlerde. Davut daha sonra meshediliyor 16. bölümde ve Davut eğitiliyor 17-18 bölümler arasında. Davut katlı dev Goliat'ı öldürüyor 17. bölümde. Yonatan ve Davut antlaşma yapıyor. Saul kızı Mikal'i Davut'a veriyor. Davut disiplin ediliyor. Saul yeniden Davut'u öldürmeye çalışıyor 19. bölümde. 20. bölümde Yonatan Davut'un kaçmasına yardım ediyor. 21. bölümde Davut Nob ve Gat'a kaçıyor. Davut adamlarını topluyor. Saul Tanrı'nın kahinlerini öldürüyor 22. bölümde. Davut Filistinlerle savaşıyor ve Saul Davut'un peşinden gidiyor. Yonatan, Davut antlaşma yapıyorlar 23. bölümde. 24. bölümde Davut Engedi'de Saul'un hayatını bağışlıyor. Samuel ölüyor ve Davut Zif çölünde Saul'un hayatını yine bağışlıyor 25 ve 26. ayetlerde. 27. bölümde Davut Filist'te saklanıyor. 28. bölümde Saul Endor cadısına gidiyor. Filistinliler savaşta Davut'a güvenmiyorlar 29. bölümde. 30. bölümde Davut Ziklag'ın yıkımından ötürü Amaleklerle savaşıyor. Savaşta ölümcül bir yara alan Saul intihar etmeye çalışıyor 31. bölümde. Evet şimdi 1. bölüme başlayayım. Bu bölümün konusu Samuel'in doğuşudur. 1. Samuel kitabı, Tanrı yolunda yürüyen bir kadının duasıyla, Tanrı'ya yakarışıyla başlıyor. Halk bir kral için yalvarırken, yakarırken Hanna ne yapıyor? Hanna adında bir kadın, bir çocuğu olsun diye Tanrı'ya yakarmaktadır. Bu alanda dua ediyor. Tanrı bir kadının yakarışının üzerine kurar tahtı. Evet, kadın yüceltilmiş yerini aldığında Tanrı ona bir taht kurar. Başkahin eli, Hanna adında olan bu kadın, Şilo'daki tapınakta dua ederken onun sarhoş olduğunu düşünür. Onun bir çocuk için büyük üzüntüsünü duyduğunda onu bereketler, onu kutsar. Hanna'nın Samuel adında bir oğlu olur. Ve daha önce Rab'be yemin ettiği için, bu kadın yeminini yerine getirmek için çocuğu tapınağa Eli'ye getirir. Efraim dağlık bölgesindeki Ramatayim kasabasında yaşayan Efraim oymağının Suf boyundan Yerohum oğlu, Elihu oğlu, Tohu oğlu, Suf oğlu Elkana adında bir adam vardı. Elkana'nın Hanna ve Peninne adında iki karısı vardı. Peninna'nın çocukları olduğu halde Hanna'nın çocuğu olmuyordu diyor Samuel 1. bölüm 1 ve 2. ayetlerde. Elkana'nın iki karısı vardı. Belki siz Tanrı'nın bunu onayladığını düşünebilirsiniz. Ama hayır, Tanrı kesinlikle iki evliliği onaylamaz. Eğer bu kayıtları doğru okursanız, Tanrı'nın onun iki karısı oluşunu onaylamadığını göreceksiniz. Ama bu Rabbin sözüdür. Rabbin sözü hiçbir şeyi saklamadan insanın tutumunu, günahını olduğu gibi kayıda geçirmiştir ki bununla bize ders versin. Bazı şeylerin, değerli dostum, kutsal kitapta kayıtlı olması Tanrı'nın bunları onayladığı anlamına gelmez kesinlikle. Tanrı'nın sözü, kutsal söz bizlere aynı zamanda tarih, insanlar ve olaylar hakkındaki gerçekleri vermektedir. Örneğin kutsal yazılarda şeytanın yalanından söz edilir. Yani şeytanın yalanının kaydedilmiş olduğunu görürsünüz. Ama bu Tanrı'nın bunu onayladığı anlamına gelmez. İbrahim peygamber Hacer'i ikinci karısı olarak aldığında Tanrı bunu onaylamadığını göstermiştir. Aslında İbrahim peygamberin yaptığı bu hatanın, bu günahın ürünleri günümüze kadar sürüp gelmektedir. İbrahim'in Hacer'den olan oğlu İsmail, Arap ulusunun başı oldu ve Yahudilerle Araplar günümüzde hala düşmanlık içerisindedirler, birbirlerinden nefret ederler ve birbirleriyle savaşırlar. Oysa bir düşünseler, bunlar aslında yarım kardeştirler. Elkana'nın iki karısı olduğundan ailede sorunlar vardı. Bu durum Tanrı'nın bu zamanda onları bereketlemediğinin kanıtıydı. Elkana her şeye egemen Rab'be tapınıp kurban sunmak üzere her yıl kendi kentinden Şilo'ya giderdi. Elinin Rabbin kahinleri olan Hofni ve Pinehas adındaki iki oğlu da oradaydı diyor 1. Samuel 1. bölüm 3. ayette. Bu ayet beni uzun süre rahatsız etmişti. Samuel neden bize Eli'nin oğullarının tapınakta olduğunu söylemişti? Bunun nedenini daha sonra öğreneceğiz. Tapınakta Tanrı'ya tapınmaya gitmek sizin düşündüğünüz şey olmayabilir. Aslında burası tehlikeli bir yerdi çünkü Eli'nin bu oğulları Belial oğulları ya da şeytanın oğullarıydılar. Biliyor musunuz? Bazı topluluklar, kiliseler de bulunabileceğiniz en kötü yer olabilir. Bazı insanların yukarı oda hakkında, yani İsa Mesih'in öğrencileriyle son akşam yemeğini yemek için toplandığı odaya ilişkin, orada bulunmak ne kadar iyi bir şey olurdu dediklerini duyarım. Acaba gerçekten öyle mi olurdu? Yukarıdaki odada İsa Mesih'in öğrencileriyle birlikte olduğu o odada başka kimin olduğunu biliyor musunuz? Şeytan da oradaydı. Davet edilmemişti ama oradaydı. Kayıtlar bize şeytanın Yahuda'yı tamamen eline aldığını, Yahuda'yı yönettiğini söylüyor. Yukarı oda, o gece Yeruşalim'de bulunabilecek en tehlikeli yerdi. Bu yüzden Tanrı'ya tapınmaya gitmenin Samuel'in zamanında da zorlukları vardı. orada Eli'nin oğullarının kişiliğinde kötülük hazır bulunuyordu. 1. Samuel'in 1. bölümünde bu noktadan söz etmesi bence ilginçtir. Elkana kurban sunduğu gün karısı Peninna'ya ve oğullarıyla kızlarına etten birer pay verirken Hanna'ya iki pay verirdi. Çünkü Rab Hanna'nın rahmini kapamasına karşın Elkana onu severdi. Böyle okuyoruz 1. Samuel 1. bölüm 4 ve 5. ayetlerde. Elkana Hanna'ya diğer karısına ve bütün diğer çocuklarına verdiğinden daha fazlasını vermişti. Neden? Yanıtı basittir. Çünkü Hanna'yı seviyordu. Belki de aynı zamanda Hanna'ya acıyordu çünkü onun çocuğu olmuyordu. Ama Rab Hanna'nın rahmini kapadığından kuması Peninna Hanna'yı öfkelendirmek için ona sürekli sataşırdı. 6. ayet. Hanna'nın düşmanı yani kuması kimdi? Elkana'nın diğer karısı Peninna'ydı. Birbirleriyle konuşmuyorlardı ve evde hoş bir hava yoktu. Tanrı'nın bir adamın iki karısı olmasını onaylamadığını tekrar burada söylemek istiyorum. Zaten insani açıdan da, yaratılış açısından da bu hiçbir zaman onaylanmayan bir girişimdir. Yani iki evlilik. Hatta Azerice'de bir şarkı vardır. İki karılı olan insanın saçları çabuk ağrır diye. Aile sorunları vardı aralarında. Ve yardım için gidebilecekleri bir danışman yoktu. O sırada hiç kuşku yok ki Hanna dünyadaki en acılı, en dertli insandı. Özellikle Doğu kültüründe çocuğu olmayan bir kadının durumu çok çok acıdır. Ama Hanna ne yapıyor? Hanna sadece içine gömülüp o dertlerle boğuşmuyor. Duada Tanrı'ya gidiyor. Tanrı'ya dua ediyor, Tanrı'ya yakarıyor. Bu yıllarca böyle sürdü. Hanna Rabbin tapınağına her gittiğinde kuması ona sataşırdı diyor. Böylece Hanna ağlar, yemek yemezdi. Kocası Elkana, Hanna neden ağlıyorsun, neden yemek yemiyorsun derdi. Neden bu kadar üzgünsün? Ben senin için 10 oğuldan daha iyi değil miyim? Bir gün onlar Şilo'da yiyip içtikten sonra Hanna kalktı. Kahin Eli Rabbin tapınağının kapı süvesi yanındaki sandalyede oturuyordu. Hanna gönlü buruk acı acı ağlayarak Rab'be yakardı ve şu adağı adadı. Ey her şeye egemen Rab! Cariyenin kaygısına gerçekten bakıp beni anımsar. Cariyeni unutmayıp bana bir erkek çocuğu verirsen yaşamı boyunca onu sana adayacağım. Onun başına hiç ustura değmeyecek. 1. Samuel 1. bölüm 7-11 ayetler arası. Gönlü buruk sözü bir oğul sahibi olmamasından ötürü olan derin bir hayal kırıklığını tanımlıyor. Bunun üzerine bir oğul sahibi olmak için dua etti ve Tanrı'ya eğer arzusu yerine gelirse, eğer arzusu gerçekleşirse iki şey için söz verdi. 1. Çocuk hayatının bütün günleri boyunca Levililer hizmetinde bir kahin olacaktı. Ve ikincisi de Hanna onu Rab'be bir nezir, bir adak olarak adayacaktı. Yani Tanrı'nın hizmeti için ayıracaktı. Hanna Rab'be yakarışını sürdürürken Eli onun dudaklarını gözetliyordu. Hanna içinden yakarıyor, yalnız dudakları kımıldıyor, sesi duyulmuyordu. Bu yüzden Eli Hanna'yı sarhoş sandı. 12-13. ayetler. Eli başka indi ve bu kederli kadının tapınağa gelip dua ettiğini görmüştü. Dudaklarını izlemiş ve dudaklarının kımıldadığını görmüş ama hiçbir ses duyamamıştı. Belli ki dudaklarını da okuyamamıştı. Tepkisine dikkat edin. Bu bize onun zamanındaki durum hakkında biraz fikir veriyor. Eli'nin oğulları orada sarhoş olup eğleniyorlardı. Eli bunu biliyordu ama duruma gözlerini kapatmıştı. Oğullarını şımartan bir babaydı. Hanna yüreğinde böylesi bir gayretle dua ettiğinde Eli onun sarhoş olduğunu düşünmüştü. Neden biliyor musunuz? Çünkü sarhoş olan başka insanlar Rabbin evine gelmişlerdi. Bu tapınma yeri o zamanlarda gelinecek tekin bir yer değildi. Bakın Eli ne diyor? Sarhoşluğunu ne zamana dek sürdüreceksin? Artık şarabı bırak dedi. Hanna, ah öyle değil efendim diye yanıt verdi. Ben yüreği acılarla dolu bir kadınım. Ne şarap içtim ne de başka bir içki. Sadece yüreğimi Rab'be döküyorum. Samuel 1, 14 ve 15. ayetler. Bu bence duanın da ne olduğunu bir yerde bizim önümüze koyuyor, bizi açıklıyor. Dua nedir? Yüreğimi Rab'be döküyorum diyor. Demek ki dua bir yerde yüreğin Rab'be açılışı ve Rab'be söylenişidir. Yürekte olanların Rab'be söylenmesi. Günümüzde Hanna'nınki gibi duaları fazla görmüyoruz. Acaba insanlar sizin dua edişinizi görseler, sizin sarhoş olduğunuzu düşünürler miydi? Bizim dualarımız çok saygınlaştırılmıştır. Elinin yanlış bir izlenim edinmesini istemeyen Hanna şöyle yanıt verdi. Cariyeni kötü bir kadın sanma. Yakarışımı, duamı şimdiye dek sürdürmemin nedeni çok kaygılı, çok üzüntülü olmamdan dolayıdır. Eli öyleyse esenlikte git dedi. İsrail'in Tanrısı dileğini yerine getirsin. Hanna, senin gözünde lütuf bulayım deyip yoluna gitti. Sonra yemek yedi, artık üzgün değildi diyor 1. Samuel 1. bölüm 16-18 ayetler arasında. Eli hatasını anlayıp peygambersel bir kutsamada bulunur. Hanna'nın artık üzgün olmaması Tanrı'nın duasını işittiğini ve yanıtlayacağına güven duyduğunu bildiriyor.